Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili Erkam dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Mübarek bir iklimde ve Kitap Dünyası programıyla bu haftada birlikteliğimize gönüllerimizi inşa eden, dirilten güzel kitaplarla ve güzel kitap haberleriyle devam etmek istiyoruz. İnşallah bu haftada bize ayrılan süre içerisinde sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim, dün itibariyle İstanbul'da Fatih semtinde ve Fatih Camii avlusunda Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Diyanet Vakfı'nın öncülüğünde birçok yayın evinin de katıldığı, yıllarca katıldığı kitap fuarı ve kitap kültür günleri başlamış oldu. Kadir Gecesi'ne kadar sürecek olan bu kitap fuarı inşallah İstanbulluları Fatih Camii avlusunda ağırlayacak ve birçok yayın evi birlikte yazarlarıyla, söyleşileriyle, imza programlarıyla inşallah bu güzel kitap etkinliği devam edecek. Tabii insan zaman zaman eskiye özlem duyuyor, duyabilir de çok tabii, çok fıtri bir durum. Bizler de şöyle lise yıllarında baktığımızda İstanbul'da bu fuar Sultanahmet Camii'nin avlusunda yapılırdı ve gerçekten kitap fuarı denildiğinde bir heyecanla, bir efendim sevinçle giderdik, kitapları alırdık ve baktığımızda, geriye dönüp baktığımızda bugün kütüphanemizde bulunan ve bizim için de bir takım hatıraları olan birçok kitabı öyle zannediyorum ki o yıllardaki kitap fuarlarından almışız. Zaman değişti, farklı ihtiyaçlar oldu, farklı anlayışlar ortaya çıktı ve farklı imkanlar ortaya çıkmış oldu. O yüzden belki efendim zarf değişse de içinde olan mesaj, mazruf her zaman aynıdır. Yani kitabın hayatımızdaki şekli, hayatımızdaki durumu, duruşu farklılaşsa da okuma fiili her zaman güzelliğini korumalı ve insan her zaman okumalı, okumaktan yana olmalı ve kendi iç dünyasının imarı içinde hiçbir zaman okumaktan, kitaptan, yazıdan efendim ayrı kalmamalı diye düşünüyoruz. İşte böyle bir gelenek halinde 41. yılı zannedersin veya 42 de olabilir İstanbul'daki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Diyanet Vakfı'nın öncülüğünde tertip edilen bu fuar 42. yılı, 42 yıldan beri her sene Ramazan ayında bu kültür faaliyeti devam ediyor. Onun için İstanbul'da olan kardeşlerimiz imkanları varsa her zaman, her yılda bunu ben radyo programında da ifade etmeye çalışıyorum değerli dinleyenlerimiz. İstanbul'un güzelliğini yaşamak adına Fatih Camii'nde, efendim oralarda bir yerde iftar yapılabilir. Fatih Camii'nde ya da o yakınlardaki Şehzadebaşı Camii olsun, Beyazıt Camii olsun, Sultanahmet Camii olsun, efendim Süleymaniye olsun, oradaki Selahattin Camilerinin bir tanesinde teravih namazı da kılınabilir ve şöyle bir İstanbul güzelliğini birlikte yaşanabilir ailemizle, çocuklarımızla. Kitap fuarını da buna vesile kılmak gerekiyor. Efendim, bu güzel haberi sizlerle paylaştıktan sonra şöyle birkaç yine kitapla alakalı hem haber hem de kitapla ilgili çalışmalarla devam edelim. Mustafa Kutlu'nun Mavi Kuş isimli kitabı film oluyor. Bu tabii ki Mustafa Kutlu'nun film olan ikinci kitabı. Bir de bundan birkaç sene önce Uzun Hikaye isimli kitabı film haline getirilmişti. Mavi Kuş da gerçekten Mustafa Kutlu'nun hikayeciliğinin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Mustafa Kutlu'nun, Türk Edebiyatı'nın usta hikayecisi Mustafa Kutlu'nun sevilen eseri Mavi Kuş sinemaya uyarlanıyor. TRT ortak yapımı olan filmin çekimlerine Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde başlandı. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ahmet Sönmez'in üstlendiği filmde Talat Bulut, Tansel Öngel, Emrah Kaman, Kadir Polatçı, Kerim Yağcı ve Nail Kırmızıgül gibi isimler yer alıyor. Yönetmen Ahmet Sönmez, Mustafa Kutlu'nun Anadolu irfanını perdeye taşımak için uzun zamandır bu projeyi hayata geçirmeyi beklediğini belirterek, filmin önemli bir bölümünün otobüs yolculuğunda geçeceğini ve Anadolu'nun zorlu kış şartlarını da beyaz perdeye yansıtacaklarını söylüyor. Mavi Kuş aslında bu kitaptaki bir minibüsün adı, yani kasabadan köye yolcu taşıyan ve bir manada o sosyal hayatın kalbinin attığı bir ortamı oluşturan, o köylerdeki, hani köydeki minibüslerin yolcu taşıması da kullanılan araçların içerisinde o insanların haleti ruhiyesi, o köyde yaşananlar, efendim kasabada yaşananlar, bir Anadolu hayatını anlatan güzel bir kitap. Mavi Kuş da bu kitapta yer alan bir minibüsün adı aslında, bir yolcu taşıma minibüsünün adı. Mustafa Kutlu'nun şöyle bir özelliğini de ben ifade etmiş olayım değerli dinleyenlerimiz. Mustafa Kutlu bütün kitaplarının kapaklarındaki resimleri kendisi çiziyor. Gençlik yıllarında aslında bir dönem böyle bir fotoğraf, daha doğrusu resim yapmaya merak salmış bir insan. Ve tabii kendi ifadeleriyle yarım kalmış bir çalışma bu sanatsal yönüyle. Ama yine de böyle bir kabiliyeti olması hasebiyle Mustafa Kutlu kendi kitap kapaklarının resimlerini kendisi çiziyor. Bu kitabın kapağında da bu şekilde bir çizgi var, resim var. Yeşil bir tonla, sonrasında kırmızı bir ton, bir renk ve onun üzerine de mavi bir minibüs var. Sonra gökyüzü var. Çizim şeklinde güzel bir tasarımla bu kapağa aktarılmış. İnşallah bu kitap film haline geliyor. Daha çok insana ulaşma noktasında önemli bir çalışma olduğunu ifade edelim. Bir diğer kitap haberimiz, Mavera Ödülleri Genç Yetenekleri Bekliyor. Genç kalemleri desteklemek amacıyla her yıl düzenlenen Mavera Ödülleri bu yılda edebiyata ilgi duyan öğrencileri buluşturuyor. Vicdanın haykırsın, insanlık uyansın temasıyla gerçekleşecek olan yarışma, şiir, hikaye ve deneme olmak üzere 3 farklı kategoride düzenleniyor. Yarışma kapsamında her kategoride ilk 10'a giren öğrencilere Balkan Turu ödülü verilirken, dereceye giren ilk 3 yarışmacı ya ise dizüstü bilgisayarı veriliyor. Ayrıca başarılı bulunan eser sahipleri yazarlık eğitimi alma şansı bulacak ve eserlerini kitaplaştırma imkanına sahip olacaklar. Gençlerin düşünce dünyalarını geliştirmeyi ve kalemleri aracılığıyla toplumsal meselelere dikkat çekmelerini amaçlayan yarışma, öğrencilerin kendilerini ifade edebileceği önemli bir platform sunuyor. Mavera Ödülleri hakkında detaylı bilgiyi almak ve başvuru sürecini takip etmek isteyenler, yarışmanın resmi web sitesi ve sosyal medya, sanal medya hesapları üzerinden de buna ulaşabilirler. Son başvuru tarihi 13 Nisan olarak kararlaştırılmış. Bu tarz çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum sevgili dinleyenlerimiz. Genç kardeşlerimizin yeteneklerinin ön plana çıkması, onların yeteneklerinin keşfedilmesi anlamında okullarda, öğrenciler arasında yapılan her türlü yarışmanın o kardeşlerimizin hayatında önemli bir yönlendirici rol oynadığını da ifade etmek gerekiyor. Bunun için gerçekten bu yarışmaları çoğaltmak ve aynı zamanda bu tür yarışmaları da desteklemek gerekiyor. Mesela İmam Hatip liselerinde yapılan ezan okuma yarışmaları, Kur'an-ı Kerim okuma yarışmaları, efendim hutbe yarışmaları ya da bir ilçede herhangi bir sivil toplum kuruluşun tertip ettiği hikaye yarışması, şiir yarışması, makale veya deneme yarışması gibi yarışmalarda varsa kabiliyeti bir öğrenci kardeşimizin, bir genç kardeşimizin bu vesileyle ön plana çıkmış oluyor ve kendisi de bunu tespit ediyor, keşfediyor ve motive oluyor. Bir bakıyorsunuz bu kardeşimiz yıllar sonra bir yazar olmuş, bir düşünce insanı olmuş ya da bir efendim radyo programcısı olmuş vesaire vesaire. O yüzden bunları önemsemek gerekiyor. Evet, yeni çıkan, daha doğrusu bazı yayın evlerinin ön plana çıkardığı birkaç kitabı da zikredelim. Sonrasında da diğer kitaplarla devam edeceğiz efendim. Türkiye Diyanet Vakfı'ndan çıkan Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet kitabı ön plana çıkan kitaplardan bir tanesi. Ve yine Sufi kitaptan çıkan İmam-ı Gazali'nin Ölüm ve Ötesi isimli kitabı da bugünlerde okunması gereken, okunabilecek kitaplardan bir tanesi. Klasik eserlerden bir tanesi bu da. Divan-ı Hikmet de öyle, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin. Ve bir diğer çalışma ise Timaş'tan çıkan Yaşar Bayraktar'ın Zerdali Dedemle Bir Yıl isimli kitabı da ön plana çıkan kitaplardan bazıları idi. Onları da zikretmek gerekiyor değerli dinleyenlerimiz. Efendim, bir kitap daha var. O da Fibula Yayıncılık tarafından hazırlanan Söz Uçar, Sanat Kalır, Meraklısını Atasözü Atlası adlı çocuk kitabı atasözlerini sanatla buluşturdu. Taksim'deki kültür merkezinde düzenlenen tanıtım ve sergide 22 sanatçının heykelden illüstrasyona, minyatürden hat sanatına kadar farklı disiplinlerde hazırladıkları eserler yer aldı. Tanıtım davetine gelen misafirler bizzat sanatçıların kendisinden eserlerin hikayelerini dinledi. Her sanat eserinin bir atasözünü temsil ettiği sergi büyük ilgi gördü. Öyle diyor, Söz Uçar, Sanat Kalır başlığıyla harman yel ile düğün el ile mesela bir atasözü. Bir işin gerçekleşebilmesi doğru koşullara, doğru koşulların, zamanın ve kişilerin bir araya gelmesine bağlıdır açıklamasıyla bu atasözü de ifade edilmiş. Harman yel ile, düğün el ile. Evet, insan düğünü kendi başına yapamaz, kendi kendine düğün yapamaz. Ama bir yönüyle de harmanı da aynı şekilde, yel olmadan, rüzgar olmadan harman da yapılmaz. İşte atalarımız ne kadar güzel söylemişler. Bütün sözleri ortak bir aklın neticesinde yıllara sari de tecrübelerle, düşüncelerle ortaya çıkmış atasözleri dediğimiz o güzel sözler, hayatımıza yön veren, hayatımızı anlamlandıran sözlerden bazıları değerli dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim, bu şekilde kitap haberleriyle başlamış olduk ve devam edelim. Bu programımızın sizlere takdim edeceğimiz bir diğer kitabı ise yakın dönemde yanı başımızda bir savaşın efendim içinde yıllarca kalan bir toplumun, bir insan kitlesinin, bir milletin bir manada haleti ruhiyesini anlatan bir kitap. Suriye'deki 11-12 yıl süren, daha fazla süren bir iç savaşın, bir karmaşıklığın neticesinde vefat eden, öldürülen, belki milyonlara varan insanlar maalesef, ama arkada bırakılan hem bir ülke enkazı hem de insanların paramparça edilmiş haleti ruhiyeleri, hayatları, bunu anlatan bir güzel çalışmadan bahsetmek istiyorum. Ahsen İlhan bu kitabı kaleme almış ve Mavi Kuş yayınlarından çıkmış bu kitap. 216 sayfadan oluşuyor. Evet değerli dinleyenlerimiz, yazar Ahsen İlhan'ın kaleme aldığı Buralar Kimin Yusufça romanı Mavi Kuş yayınları etiketiyle okurlarıyla buluştu. Evet, kitabın adı Buralar Kimin, altında da küçük bir ifadeyle, küçük yazı karakteriyle Yusufça ifadesini yazmış. Kitap Suriyeli mülteci Yusuf'un göç hikayesini anlatıyor. Buralar Kimin okuyucuyu Orta Doğu'nun acılarına ve mazlumların direnişine tanıklık etmeye çağırıyor. Evet, şu cümlelerle başlıyor kitabın ilk sayfaları. Burası da bizim değil diye içerledi Yusuf. Bir yerlerden bir yerlere, evlerden barakalara, şehirlerden çöllere, çöllerden sınırlara, sınırlardan başka ülkelere gidiyorlardı. Ama hiçbir yer onların değildi. Yusuf meraklı bir sitem duygusunda çadıra baka kaldı. Düşüncesi çetrefilli sorularla dolup dolup boşalıyordu. en nihayetinde bir tanesinde karar kıldı. Burası kimindi? Sanat tarihçisi ve yazar Ahsen İlhan'ın Buralar Kimin adlı romanı Mavi Kuş Yayınlar etiketiyle okurlarıyla buluştu. Az önce de zikrettiğimiz gibi. Yusuf'un masum kalbinin iç dünyasından süzülen bu hikaye okuyucuyu Orta Doğu'nun acılarına ve mazlumların direnişine tanıklık etmeye çağırıyor. Ahsen İlhan kitabın ön sözünde şu cümlelere yer veriyor. Mülteci Yusuf'un iç aleminden dünyaya sığmayanların kalp yükünü anlatmak istedim. Yusuf'un hikayesi sadece bir çocuğun değil, aynı zamanda yerinden yurdundan edilmiş milyonların hikayesi. Roman, Yusuf'un gözünden Suriye, Filistin, Lübnan ve Türkiye gibi Orta Doğu coğrafyasının kanayan yaralarını anlatırken, bir yandan da imani hakikatlere derinlemesine bir yolculuk sunuyor. Yusuf'un masum ve saf kalbi bu yolculuğun rehberi oluyor. Roman, Yusuf'un sade ve çocukça bir soruyla şekillenen düşünce dünyasını temel alıyor. Buralar kimin? Bu soru, sınırlar ve çıkarlar üzerine kurulu insanlık düzenine bir meydan okuma niteliğinde. Zira bir çocuk için sınırların, siyasi dengelerin, ırksal veya çıkar çatışmalarının hiçbir anlamı yoktur. Yusuf'un bakışı bize insan olmanın özünü yeniden hatırlatıyor. Merhameti, adaleti ve hakikati. Merhameti, adaleti ve hakikati. İlhan'ın akıcı ve içe dokunan üslubuyla kaleme aldığı bu eser, okuyucuyu sadece mültecilerin yaşadığı zorluklara değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanına da bir yolculuğa çıkarıyor. Yusuf'un çocuksu masumiyetiyle okuyucunun kalbini işleyen bu hikaye, hem bireysel hem de toplumsal bir yüzleşme sunuyor bize. Romanın dikkat çeken yönlerinden biri de Yusuf'un taşıdığı umut dolu mesaj. Yusuf'un her türlü zorluğa rağmen imanlı ve dirençli bir şekilde yoluna devam etmesi, Orta Doğu'nun acıları arasında bir ışık yakıyor. İlhan, Yusuf'un hikayesi aracılığıyla mültecilerin, göçmenlerin ve mazlumların iç dünyasını anlamaya ve anlatmaya çalışıyor. Yusuf'un her yerde aynı soruyu sorması tesadüf değil. Buralar kimin? Çünkü geçtiği sınırların ardından ya ölüm, ya açlık ya da itilmişlik duygusuyla karşılaşıyor. Ancak tüm bu zor şartlar onun saf kalbini kirletemiyor. Yusuf, çağımızın adaletsiz yüklerini taşıyanların saf sesi, masum yüzü ve inançlı kalbi olarak okuyucunun zihninde yer ediniyor. 18 bölümden oluşan kitap, Yusuf'un 2017'den 2024'e uzanan bir zaman diliminde Lübnan'dan Suriye'ye, Gazze'den Türkiye'ye kadar süren zorlu yolculuğunu ele alıyor. Bu romanı okurken Orta Doğu'nun gerçekleriyle yüzleşecek ve Yusuf'un temsil ettiği umuda sımsıkı sarılacaksınız diyoruz. Ve bu kitap bir yönüyle mazlum bir coğrafyanın, savaşların bir türlü son bulamadığı ve birçok müstemlekenin, birçok emperyalist gücün kendi planlarını gerçekleştirmek için milyonlarca insanın ölümüne, şehit edilmesine, katledilmesine, belki milyonlarca çocuğun annesiz, babasız, evsiz, barksız kalmasına vesile olduğu, maalesef acıların olduğu bir coğrafya. Umarız ki bu acılar, bu sıkıntılar bir an önce son bulur ve herkes kendi ülkesine, kendi evine döner ve insanlar, çocuklar burada mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürürler. Suriye, Lübnan, Libya, Filistin, Gazze ve daha birçok İslam ülkesinde maalesef bu acıları her daim yaşıyoruz ve oradaki insanlar yaşıyorlar. Evet sevgili dostlar, kıymetli dinleyenlerimiz, Kitap Dünyası programına devam edeceğiz. İnşallah kısa bir araya gidelim ve aranın ardından hangi kitabı anlatacağız size onu da söyleyelim. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin Tarihi isimli bir kitap. Yeditepe Yayınları'ndan çıkmış ve Uğur Demir bu kitabı kaleme almış. Evliya Çelebi ve Seyahatname üzerine şöyle sizinle programımızın ikinci bölümünde kalan süremizde konuşmaya, söyleşmeye, dertleşmeye devam edelim efendim. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli kitap dostları ve ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz Kitap Dünyası programına. Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimizi tekrar muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Evet, Evliya Çelebi bizim kültür dünyamızda önemli bir simadır ve seyahatnamesiyle meşhur. İyi ki Evliya Çelebi gibi bir insanımız yaşamış. Zira gezdiği, dolaştığı, gördüğü her şeyi yazmış. Birçok insanda bugün hepimizde hani bir yerle alakalı bir düşüncemiz oluşmasını istiyorsak Evliya Çelebi'nin efendim kitabından hareketle, onun yazmış olduğu bilgilerden hareketle o bilgilere ulaşmış oluyoruz efendim. Rüyadan Matbaaya Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin tarihi diye bir manada Uğur Demir'in yazmış olduğu Yeditepe Yayın Evi'nden çıkan güzel bir çalışma. Evet, Evliya Çelebi Osmanlı coğrafyasını baştan başa dolaşan ve ortaya koyduğu 4000 sayfadan uzun seyahatnamesiyle sadece Osmanlı'nın değil aynı zamanda dünyanın da en büyük seyyahıdır. Evliya Çelebi'nin yarım asır boyunca Asya, Avrupa ve Afrika coğrafyasını gezip gördüğü yerleri etraflıca anlattığı seyahatnamesi, bir gezi kitabı olmasının ötesinde tarih, edebiyat, halk bilimi, musiki, topografya, sanat tarihi, tasavvuf ve dinler tarihi sahasında kaynak niteliğine sahip eşsiz bir eserdir. Az önce de zikrettiğimiz gibi değerli dinleyenlerimiz, birçok insan birçok bilgiyle alakalı başvurduğu kitaplardan bir tanesidir. Çünkü Evliya Çelebi bizatihi bu yazmış olduğu yerleri görmüş, oradaki düşüncelerini, oradaki hissiyatlarını kaleme almış bir insan. Her ne kadar kıymeti geç anlaşılsa da artık bir dünya klasiği olan Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi üzerinde şimdiye kadar çok sayıda çalışma yapıldığı gibi gerek orijinal metin gerekse transkripsiyon, sadeleştirme ve seçkileri onlarca kez yayımlandı. Ancak 17. yüzyıl Osmanlı dünyasını son derece detaylı ve renkli bir üslupla anlatan Evliya Çelebi'nin esrarengiz dünyasının hala çözülemeyen pek çok gizemi bulunmaktadır. Vatikan Kütüphanesi'nde yıllarca saklanan ve geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen İslam sanatları sergisinde sergilenen Evliya Çelebi'nin çizdiği Nil haritası bunun güncel bir örneğidir. Yani Hazret sadece kitap yazmak ya da gezmekle yetinmemiş, gittiği yerlerin haritalarını dahi çizmiş. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi üzerine yıllardır çalıştığını yayımladığı makalelerden bildiğimiz Profesör Doktor Uğur Demir'in seyahatnamenin yazılmasından yayınlanışına giden tarihi süreci anlattığı yeni kitabı raflarda yerini aldı. Yeditepe Yayınları'ndan okura ulaşan kitabında Demir, yazma nüshaları ve arşiv belgeleri ışığında seyahatnamenin rüyadan matbaaya uzanan serencamını bizlere anlatıyor. Ayrıca kitapta seyahatnamenin nasıl ve ne kadar sürede yazıldığından, iç düzeninin nasıl inşa edildiğine, Evliya Çelebi'nin vefatından sonra seyahatnamenin kimin sayesinde Kahire'den İstanbul'a getirildiğine, nasıl istinsah yani çoğaltma yapıldığına, eserin Hammer tarafından nasıl keşfedildiğine, ilk ne zaman basıldığına ve neden yasaklandığına dair pek çok sorunun cevabı bu kitapta bize veriliyor. Kitapta Evliya Çelebi seyahatnamesinin müellif nüshalarını tespit etmeye yönelik tartışmalardan bahsederek giriş yapan yazar, eserin Evliya nezaretinde bir kitap bir katip tarafından kaleme alındığını, kendisinin ise üstensihin temize çektiği nüshaya yazdığı notlarıyla müdahil olduğunu söylemektedir. Yani Evliya Çelebi bu kitabı bir şekilde yazdırıyor ama yazdıktan sonra yani kitap temize çekildikten sonra kendisi bazı notlarla müdahil oluyor. Daha sonra eserin telif sebebini anlatarak seyahatnamenin nasıl yazıldığına temas edilmektedir. Seyahatname'nin içerisinde Evliya Çelebi'yi arayan Demir, derkenar notlarını takip ederek Çelebi'nin metne ilavelerde bulunurken aceleci davrandığına, çünkü öleceğini düşündüğüne dikkat çekmektedir. Nitekim Evliya Çelebi eserinin 4. cilde kadar ilaveler yapabilmiş, sonrasını tamamlamaya ömrü vefa etmemiştir. Uğur Demir seyahatname üzerinde dikkatli çalışmış, derkenar notlarını ve eser içerisindeki önceki ciltlere yapılan atıfları inceleyerek satır aralarında saklanmış bilgileri ortaya çıkarmaktadır. Yani bu kitabın, elimizdeki bu kitabın hazırlayıcısı olan Profesör Doktor Uğur Demir. Böylece eserin telif süreci, cilt planı, varak ve sayfa düzeni, katipleri ile seyahatnameye yazıldığı dönemde verilen isimlerden okur haberdar olmaktadır bu vesileyle. Bununla birlikte yazar, Evliya Çelebi'nin seyahatname dışında bir eseri olmadığına da dikkatlerimizi çekiyor. Seyahatname'nin Mısır'da yazılış öyküsünü ve Evliya Çelebi'nin vefatından sonra yaşananlardan söz edilen kitapta 1742'de eserin İstanbul'a getirildiğini ve Hacı Beşir Ağa'ya hediye edildiğini belirtmektedir. Hacı Beşir Ağa seyahatnameyi alır almaz hemen birkaç takım halinde istinsah ettirmişti. Yani o yıllarda düşünebiliyor musunuz? İnsanların iletişimin olmadığı, bugünkü gibi imkanların olmadığı bir zaman diliminde birisi dolaşmış, ülkeler dolaşmış, şehirler dolaşmış ve hepsini yazmış. Ne kadar kıymetli bir kitap değil mi? İşte bu İstanbul'a getirilip Hacı Beşir Ağa'ya verildiğinde de bu zat da hemen istinsah ediyor. Yani kitabı çoğalttırıyor. Eskiden öyle yapılırmış. Matbaa olmadığı zamanlarda kitaplar elden ele yazılarak çoğalırmış. O yüzden yazma eserler dediğimiz, yani bugün İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan binlerce yazma eser aslında bu şekilde çoğaltılmış. Evet, bu durumun bir sonucu olarak kısıtlı da olsa bir okur kitlesine sahip olan seyahatname zaman zaman bazı araştırmacılar tarafından kaynak olarak kullanılmıştır. Bunlar arasında en önemli seyahatnameyi bütün Doğu yazmaları arasında en ilginç olan ve en çok mutlu kılan buluş nitelendirmesiyle ilim alemine tanıtan Avustralyalı şarkiyatçı Joseph von Hammer'dır. 1804 yılında eserin bir kopyasını gören Hammer, 1814'te seyahatnameyi tanıtan bir yazı kaleme almıştı. Yazısında Hammer, seyahatnamenin kolay bulunmadığı ve oldukça nadir olduğunu şöyle anlatmaktadır. Bu pek değerli eserin tamamı mevcut olmakla birlikte son derece nadirdir, ancak çok yüksek bir fiyata satın alınabilirdi. Eser, ulaşılması olanaksız saray kütüphanesi dışında İstanbul'un kamuya açık kütüphanelerinin hiçbirinde yoktu. Evet, o yıllarda sarayda olan kitaplar öyle başka yerlerde de olmuyordu. Ve herkes her kitabı da okumuyordu, okuyamıyordu veya okuması da gerekmiyordu zaten. Onun için bugün insanımızın kafasının karışık olmasındaki sebeplerden bir tanesi de herkes her kitabı okuma derdinde. Halbuki yani ilim ehlinin okuması gereken kitaplar var, avamın okuması gereken kitaplar var, havasın okuması gereken kitaplar var. Ya da avamın okumaması gereken kitaplar var. Bunu da ifade etmek lazım. Türk ulemanın Evliya Çelebi hakkında büsbütün suskun kalmalarının hem onu hem de eserini çok nadir kıldığını da ilave eden Hammer, eserlerinde sıklıkla Evliya Çelebi'den istifade etmiş. Bu durum Çelebi'ye yönelmeyi de artırmıştır, ilgiyi de artırmıştır. Hiç şüphe yok ki sevgili dostlar, Evliya Çelebi'nin seyahatnameyi yazarken takip ettiği yöntem, onun seyyah kimliğinin yanı sıra son derece donanımlı bir araştırmacı ve çok iyi bir gözlemci olduğunu da gösteriyor. Ne var ki seyahatname uzun süre uydurma hikayelerle de dolu olduğu zannedilen, bu yüzden de yayınlanamayan ve okunmayan bir eser olarak da kalmıştır. Öyle zannedilmiş yani. Evliya Çelebi'nin onlarca kitap değerindeki seyahatnamesinin Türkiye'deki yayınlanma süreci neredeyse yazılmasından daha meşakkatli olmuştur. Seyahatnamenin 19. yüzyılın ikinci yarısında başlanan yayımı 1930'larda ancak tamamlanabilmiştir. 1843 yılında Seyahatname'den bir takım seçkileri ihtiva eden Müntehabat-ı Evliya Çelebi isimli eser Takvimhane Matbaası'nda yayımlanır. Böylece Seyahatname'nin daha fazla okuyucuya ulaşması mümkün olur. Yoğun ilgiye mazhar olan eser İstanbul'da 4 ve Mısır'da 2 baskı yapar. Ne var ki bu süreç kısa sürecektir. Müntehabat 1846 yılında uygunsuz tabirler ile bazı yalan ve boş hikayeleri barındırdığı gerekçesiyle yasaklı kitap listesine alınır. Seyahatname'ye yönelik bu yaklaşım 1896'dan itibaren İktam Matbaası'nda ciltler halinde tam metin olarak yayınlanması teşebbüsünde de ortaya çıkmış ve eserin tamamı yayınlanmamıştır. Seyahatname'nin bütün bu basım serüveni kitapta anlatılıyor. Denilebilir ki söz konusu çalışma ile yazar, Seyahatname'nin yazılışından yayınlanışına uzanan hikayesini tüm ayrıntılarıyla ortaya koyuyor. Arkada ise çözülemeyen başka bir muamma bırakıyor. Evliya Çelebi'nin kendisi. Onun da Evliya'nın hayatına dair yazmakta olduğu bir başka kitapta ele alınacağını efendim Uğur Demir beyan ediyor, bize okuyor. Biz de o kitabı merakla bekliyoruz. Evliya Çelebi'nin kendi hayatını anlatan kitabını değerli dinleyenlerimiz, sevgili dostlarımız. Efendim bu vesileyle Evliya Çelebi ve onun seyahatnamesiyle alakalı yazılan bu güzel kitabı da sizlere aktardıktan sonra programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar Kitap Dünyası programının her birimize efendim faydalı olması temennisiyle değerli dinleyenlerimiz, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz ve dün açılan, kapılarını açan İstanbul Kitap Fuarı'nı, yani Fatih Camii avlusunda başlayan Kitap Fuarı'nı da tekrar hatırlatmak istiyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırla kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.